Birinci Krallar kitabının 7. bölümüne geldik. Konu Süleyman'ın inşaat projeleridir. Bölüm 7'de Süleyman'ın sadece tapınağı değil, aynı zamanda kendi sarayını, Lübnan ormanında bir ev ve Firavun'un kızına bir saray inşa ettirdiğini öğreniyoruz. Ayrıca bu bölümde tapınağın avlusunun ve hatta tunçtan deniz denebilecek bir havuzun, tunçtan yapılma 10 yıkanma leğeninin ve 10 altın kandilin yapımı ile ilgili ayrıntıları göreceğiz. Süleyman kendine yapımı 13 yıl süren bir saray yaptırdı diyor 1. Krallar 7. bölüm 1. ayette. Tapınağı inşa etmek 7 yıl sürmüştü ama kendi evini inşa etmek neredeyse bunun 2 katı kadar bir zaman sürmüştü. Belli ki epey görkemli bir saraydı. 2. ayette uzunluğu 100, genişliği 50, yüksekliği 30 arşın olan Lübnan Ormanı adlı bir saray daha yaptırdı. Saray, sedir kirişler yerleştirilmiş 4 sıra halindeki sedir sütunların üzerine yapılmıştı. Süleyman ayrıca Lübnan Ormanı'nda da bir ev inşa etmişti. Bu onun tatil evi, ikinci eviydi. Evinin uzunluğunun 100 arşın olduğu söylenmiştir. Yani aşağı yukarı 45-50 metre. Bu da bir futbol sahasının yarısı kadardır. Genişliği 50 arşın, yani 20-25 metre. Yüksekliği 30 arşındı. 4 sıra halindeki sedir sütunların üzerine yapılmıştı. Sur kralı Hiram taşları ve sedir ağaçlarını sağlamıştı. Bunlar Lübnan'ın sedir ağaçlarıydı. Günümüzde o uzun, zarif sedir ağaçlarından çok az sayıda kalmıştır. Filistin dahil o ülkenin tümü çıplak kalmıştır. Belli ki o zamanlar ağaç doluydu. Eyvanın arkasında öbür avludaki kendi oturacağı sarayda aynı biçimde yapılmıştı diyor 8. ayette. Süleyman, karısı olan Firavun'un kızı için de bu eyvanın benzeri bir saray yaptırdı. Şimdi aynı biçimde sözü öbür sarayın da çok süslü ve görkemli olduğunu belirtmektedir. Firavun'un kızına bir ev yaptırdı. Onu kayırdığı anlaşılıyor. Karılarının her birine böyle bir saray yaptıramazdı. Eğer yaptırsaydı 1000 tane saray yaptırması gerekirdi. Bu gerçekten de çok büyük bir inşaat programı olurdu. Tıpkı bir hükümetin yaptığı bir toplu konut projesi gibi olurdu. Kral Süleyman haber gönderip surdan Hiram'ı getirtti. Hiram'ın annesi Naftali oymağından dul bir kadın, babası ise surlu bir tunç işçisiydi. Hiram, tunç işlemede bilgili, deneyimli, usta biriydi. Gelip Kral Süleyman'ın bütün işlerini yaptı diyor 1. Krallar 7. bölüm 13 ve 14. ayetlerde. Sanatçı Usta Hiram, Kral Hiram değildi. Madeni bir alaşım olan pirinç üzerine çalışan usta bir sanatçıydı. Demir, pirinç ve altından yapılmış olan bütün ince heykelleri ve diğer eşyaları yapan oydu. Çok süslü işler yapıyordu ve Süleyman'ın da isteği buydu. Görkemli süsler, Süleyman'ın yaşadığı refah ve huzur döneminin bir kanıtıydı. Sanat, huzur ve refah dönemlerinde gelişir. Süleyman'ın hükümranlığı sırasında huzur ve bolluk vardı. Şimdi bizlere tapınak hakkında biraz daha fazla ayrıntı verilmektedir. Hiram, sütunları tapınağın eyvanına dikip sağdakine Yakin, soldakine Boğaz adını verdi diyor 21. ayette. Yakin, Tanrı sağlamlaştıracak. Boğaz ise kendi kuvvetinde demektir. Bu iki kuvvet ve güzellik kavramını içeren mezmurlar olduğunu göreceksiniz. Örneğin Mezmur 96 ayet 6'da yücelik, ululuk onun huzurundadır. Güç ve güzellik onun tapınağındadır der. Kuvvet, kurtuluştan söz eden bir kavramdır değerli kardeşim. Tanrı kendisine ait olanları kurtaracak güçtedir. Güzellik, tapınmanın güzelliğinden söz eder. Bizler, Tanrı'ya kutsallığın güzelliğinde tapınmalıyız. Bu iki sütun, tapınakta çok belirgin bir yerdeydiler. Ruhsal bakımdan bu iki sütun, Tanrı'ya tapınacak olan herkesin yaşamında olmalıdır. Eğer Tanrı'ya tapınacaksanız, Tanrı'nın sizi günahtan kurtarmadaki gücünü yaşamış olmalısınız. O zaman ona kutsallığın güzelliğinde tapınabilirsiniz. Güzel bir tapınak bence yanlış ve kötü bir şey değildir. Bence epey uygun bir şeydir. Güzel bir tapınak tapınmaya katkıda bulunabilir ama her zaman tapınma esinlendirmez ve tapınmanın yerini almadığı kesindir. Bizler Tanrı'ya kutsallığın güzelliğinde tapınırız. Yani Tanrı'nın huzuruna geldiğimiz zaman ve onun huzurunu hissettiğimizde ve kendi yetersizliklerimizin farkına vardığımızda o zaman onu, yani Tanrı'yı, bütün güzelliği ve yüceliğinde görebiliriz. Yeşaya tapınağa gittiğinde aynı şeyleri yaşamış ve Tanrı'yı bir tahta oturmuş, yüksek ve kutsal ve yüceltilmiş olarak görmüştü. Yeşaya peygamber kendini Tanrı'nın huzurunun ışığında gördüğünde kendi kirliliğini, murdarlığını anlamıştı. Vay başıma, mahvoldum dedim. Çünkü dudakları murdar bir adamım, dudakları murdar bir halkın arasında yaşıyorum. Buna karşın kralı, her şeye egemen Rabbi gözlerimle gördüm diyor. Yakin ve boğaz sütunları tapınmanın gerçekten ne olduğunu anlatır. Kutsal bir Tanrı'nın huzuruna çıkan kurtarılmış bir candır. Müzik alanında şunu kesin olarak söyleyebilirim ki, insanı Tanrı'nın huzuruna yüceltmeyen müziğin kiliseye uygun müzik olmadığını halen ısrarla söylemekteyim. Kilisede kimseyi tapınmaya hazırlamadığı kesin olan epey müzik ve ilahi sözleri vardır değerli dostum. Evet, bunu her zaman görmekteyim. 40 yıla yaklaşan hizmetim sırasında söylenen bir sürü ilahinin hem müziği hem de ilahinin sözleri Tanrı sözünün veriminde kesinlikle yıkıcı ve kötü etkili olduğunu keşfetmişimdir. Çünkü o ilahinin hem müziği çok korkunç, aynı zamanda içerik açısından, sözleri açısından tamamen Tanrı sözüne ters düşen, Tanrı sözünün öğretisine ters düşen sözler bulunmaktadır. Bu da hiçbir zaman kişiyi bina etmez, tam tersine yıkar. Tanrı'ya tapınmanın, Tanrı'nın yüksek, kutsal ve yüceltilmiş olduğu gerçeğinin temel aldığının bilincine varmalıyız. 1. Krallar'da 7. bölüm 23'te Hiram dökme tunçtan 10 arşın çapında, 5 arşın derinliğinde, çevresi 30 arşın yuvarlak bir havuz yaptı diyor. Bu dev leğen pirinçten yapılmış 12 öküz tarafından taşınıyordu. Bu 12 öküz üçer üçer dört yöne bakıyordu. Kenarı zambaklarla süslenmişti. Leğen kahinlerin yıkanması içindi. Rabbin çadırında sadece bir tek basit bir leğen olduğu halde burada Süleyman'ın tapınağında sayının arttığını ve eşyaların süslendiğini görüyoruz. Hiram ayrıca 10 ayaklığın üzerine oturan 4'er arşın genişliğinde 10 tunç kazan yaptı. Her kazan 40 bat su alıyordu diyor 38. ayette. Bu 10 leğen yakmalık sunu olarak sunulacak şeyleri yıkamak içindi. Onun için yapılmıştı. Yüreği temizlemek için büyüklük ve güzellikten fazlası gerekmektedir kardeşim. Günümüzde çok güzel toplantılar yapan birçok kilise vardır. Buna karşın bunlar cemaati temizlemezler ve Tanrı'nın huzuruna götürmezler. Güzel binalar, güzel toplantı yerleri insanı Tanrı huzuruna götürmez, insanı büyütmez, insanı geliştirmez. İnsanların canlarını tazelemez ve yüreklerine huzur ve sevinç getirmezler. Dünyadaki bütün leyenler birini günahından temizleyemez. Temizleyen leyenin içindeki sudur. Su neyi temsil eder kutsal kitapta biliyor musunuz? Su Tanrı'nın sözünü temsil eder. Tanrı sözünde yıkanmak, sözü yaşamımıza uygulamaktır. Yani Tanrı sözünü alıp onu hayatımızda uygulamamız, yaşamamız gerekir. Başka deyişle Tanrı'nın sözü hayatımıza girip orada et ve kemik olmalıdır. Süleyman'ın Rabbin tapınağı için yaptırdığı altın eşyalar şunlardı. Sunak, ekmeklerin Tanrı'nın huzuruna konduğu masa, iç odanın girişine beşi aşağı beşi sola yerleştirilen saf altın şamdanlar, çiçek süslemeleri, kandiller ve maşalar. 1. Krallar 7, 48-49. Ayetlerde. Rabbin çadırında Mesih'i simgeleyen bir kandil vardı. Tapınakta ise 10 tane vardı. Görüyor musunuz aradaki ikilemi ya da çelişkiyi? Rabbin çadırında Mesih'i simgeleyen tek bir kandil vardı. Ama yapılan bu yeni tapınakta 10 tane vardır. Burada yine bize uygun bir çoğaltılış görüyoruz. Çağdaş toplumumuzda Rab İsa Mesih'le fazlasıyla samimi bir havaya girme tehlikesi vardır. Örneğin, geçen gün bir yerde verilen bir mesajı dinliyordum. Konuşmacı mesajını bitirmeden önce İsa'nın ismini 50'den fazla kez söyledi. İsa'nın ismini böyle tekrar ve tekrar söylemek kandillerin sayısını arttırmak gibidir. Ayrıca geçenlerde başka bir adamın İsa'nın huzuruna çıkıp oturup onunla konuşacağını söyledi. Bunlar günümüzde oluyor. Bunlar biraz Rabbin sözünü, Rabbin kutsallığını, kişiliğini, görkemini küçüğe indirmektir, küçültmektir. Belki öyle yapacaktır, bilmiyorum. Ama kutsal kitap, yüceltilmiş İsa ile böyle fazla lauballik ya da samimiyet imasını vermemektedir. İsa yeryüzündeyken onunla çok samimi olan, onu azarlayan, ona önerilerde bulunan öğrencileri vardı ve hatta üst kattaki odada onun göğsüne yaslanan öğrencisi Yuhanna vardı. İsa bedendeyken Yuhanna onunla çok samimiydi. İsa kendisini onlarla, biz insanlarla özdeşleştirmişti. Ama Yuhanna yüceltilmiş Mesih'i gördüğünde tepkisini şu şekilde yazmıştır. Onu gördüğüm zaman ayaklarının dibine ölü gibi yığıldım diyor vahiy 1. bölüm 17. ayette. Sanıyorum bizler de Mesih'in huzuruna çıktığımızda aynı yerde olacağız. Kardeşim, onunla fazlasıyla samimi olarak kandillerin sayısını arttırmayalım. Burada samimi olmaktan kastettiğim Rabbi kendi düzeyimize indirmekten söz ediyorum. Tabii ki İsa Mesih insan oldu. Tabii ki bize kadar geldi. Tabii ki bizim insanlığımızla kendisini özdeşleştirdi. Bizi anlıyor. Ama unutmamalıyız ki İsa Mesih bedendeyken bile hiçbir zaman günah işlemedi. O kutsaldır. Öldü, ölümü yendi ve dirildi. Şimdi o görkemde, o kutsallıkta oturmaktadır. Rabbin önünde her zaman o saygıyı göstermeliyiz. Bugün sıradan bir insan, dünyanın en güçlü devlet adamının, başkanının önünde laubal olabilir mi? Bu ona saygısızlık olur. Bizim Rabbimiz bunların hepsinden üstündür, yücedir, kutsaldır, görkemlidir. Onu görkemliğinde, yüceliğinde görmeliyiz ve ona öyle saygı duymalıyız. O bizim tapınıp hayranlık duyduğumuz kişidir. O önünde yüzüstü kapandığımız kişidir. Evet, ona öyle tapınmalıyız. Ona öyle yaklaşmalıyız. Tabii ki o aynı zamanda bizim babamızdır. Bizim doğu kültürümüzde, oryantal kültürümüzde babalarımıza karşı büyük bir hayranlığımız ve saygımız vardır, değil mi? Hiçbir zaman nerede olursak olalım, oturduğumuz bir yerde ayağımız üstündeyken babamızı gördüğümüzde O şekilde kalmayız. Hemen ayağımızı indiririz, ayağa kalkarız ve ona yer gösteririz. Burada gerçek bir babadan, baba sorumluluğunu taşıyan babalardan söz ediyorum. Bu nedenle de Rabbimizin, babamızın, kurtarıcımızın önünde aynı şekilde durmalıyız. Aynı şekilde saygınlığı göstermeliyiz. Evet, o bizim tapınıp hayranlık duyduğumuz kişidir, bunu unutmayalım. 1. Krallar 7:51'de şöyle diyor: Rabbin tapınağının yapımı tamamlanınca Kral Süleyman babası Davut'un adadığı altın, gümüş ve öbür eşyaları getirip tapınağın hazine odalarına yerleştirdi. 8. bölüme geldiğimizde antlaşma sandığı yapımı tamamlanmış, tapınağa girilmektedir. Rabbin ışığı Rabbin evini doldurur ve Süleyman bir konuşma yapıp adama duasında bulunur. 1. ayette Kral Süleyman Rabbin antlaşma sandığını Davut kenti olan Siyon'dan getirmek üzere İsrail halkının ileri gelenleriyle bütün oymak ve boy başlarını Yeruşalim'e çağırdı diyor. Antlaşma sandığı Rabbin çadırından getirilip kendisi için hazırlanan en kutsal yere konulduğunda Rabbin yüceliği tapınağı doldurdu. Kahinler kutsal yerden çıkınca Rabbin tapınağını bir bulut doldurdu. Bu bulut yüzünden kahinler görevlerini sürdüremediler diyor. Çünkü Rabbin görkemi tapınağı doldurmuştu. 1. Krallar 8, 10 ve 11. ayetler. Süleyman adama mesajında Davut'u hak ettiği şekilde yapılan iş için onurlandırır. Babam Davut diyor, İsrail'in Tanrısı Rabbin adına bir tapınak yapmayı yürekten istiyordu. Ama Rab, babam Davut'a adıma bir tapınak yapmayı yürekten istemen iyi bir şey dedi. Ne var ki adıma yapılacak bu tapınağı sen değil, öz oğlun yapacak. Rab verdiği sözü yerine getirdi. Rabbin sözü uyarınca babam Davut'tan sonra İsrail tahtına ben geçtim ve İsrail'in Tanrısı Rabbin adına tapınağı ben yaptırdım. 1. Krallar 8, 17-20. ayetler arası. Tanrı'nın antlaşma sandığı için kalıcı bir yer olması 2. Samuel 7'de görmüş olduğumuz gibi Davut'un yüreğinde olan bir arzuydu. Süleyman sadece Davut'un planlarını gerçekleştirmişti. Bence tapınağa, Süleyman'ın tapınağı yerine Davut'un tapınağı denilmesi daha uygun olurdu. Süleyman, adama konuşmasında bu tapınağın Tanrı'nın ismi için bir yer olması ve Tanrı'nın halkının ona yaklaşabileceği bir yer olması gerektiğini söyler. İçinde bir put olan bir putperest tapınağı ya da Tanrı'nın içinde yaşadığı bir yer değildir. Süleyman babası Davut gibi tapınağın Tanrı'nın ayaklarının basamağı olduğunu anlamaktadır. Tanrı gerçekten yeryüzünde yaşar mı diyor. Sen göklere, göklerin enginliğine bile sığmazsın. Benim yaptığım bu tapınak ne ki? 1. Krallar 8:27. Tapınak değerli dostum sadece insanın gelip Tanrı'nın önünde eğileceği ve Tanrı'nın önünde kurbanlarını sunacağı bir yerdi. Tanrı'ya bir yaklaşım görevi görüyordu. Tanrı'nın yeryüzünde bir evde ikamet edeceğini düşünmek yanlıştır. Hatta putperestçe bir düşüncedir. Süleyman, sen göklere, göklerin enginliğine bile sığmazsın diyor Tanrı'ya. Tanrı her şeyi bilir. O her yerdedir. Ayrıca her şeyin, yarattıklarının üzerindedir. Şimdi epey ilginç bir kesime geliyoruz. Bu kesim, İsrail'in Tanrı'ya karşı günah işleyip sürgüne gönderileceği günden söz eder. Halkın düşmanlarına karşı gösterdiğin yoldan savaşa giderken sana seçtiğin bu kente ve adına yaptırdığım bu tapınağa yönelip dua ederse dualarına, yalvarışlarına göklerden kulak ver ve onları kurtar. Sana karşı günah işlediklerinde günah işlemeyen tek kişi yoktur. Sen öfkelenip onları yakın ya da uzak bir ülkeye tutsak olarak gönderecek düşmanlarının eline teslim edersen Onlar da tutsak oldukları ülkede pişmanlık duyup günahlarından döner, günah işledik, yoldan sapıp kötülük yaptık derse, sana yakarırlarsa, tutsak oldukları ülkede candan ve yürekten sana dönerlerse, atalarına verdiğin ülkelerine, seçtiğin kente ve adına yaptırdığım tapınağına yönelip dua ederlerse, göklerden, oturduğun yerden dualarını, yakarışlarını işit ve onları kurtar diyor. 1. Krallar 8. bölüm 44-49 ayetler arasında. Bu arada bunun Tanrı'nın bizi değerlendirişi olduğunu söylemek istiyorum. Günah işlemeyen tek kişi bile yoktur. Lütfen bana günah işlemediğinizi söylemeyin. Tanrı günah işlediğinizi söylüyor. Tapınakları yok edilip de yabancı bir diyarda esir olduklarında yapmaları gereken buydu. Yani tövbe edip Tanrı'ya dönmeleriydi. Daniel Babil'de aynen bunu yapacaktır. Penceresini Yeruşalim'e karşı açacak ve halkının ve kendisinin günahlarını itiraf ederek o tapınağa doğru dua edecektir. Göklerden, oturduğun yerden dualarına, yakarışlarına kulak ver, onları kurtar. Sana karşı günah işlemiş olan halkını ve işledikleri bütün suçları bağışla, düşmanlarının onlara acımasını sağla diyor 49-50. Ayetlerde. Göreceğimiz gibi Tanrı bu duayı yanıtlayacaktır. Süleyman, Rabbe duasını ve yalvarışını bitirince elleri göklere açık ve dizleri üzerine çökmüş olduğu Rabbin sunağının önünden kalktı diyor 54. ayette. Dua ederken doğru bedensel konumun nasıl olduğu her zaman sorgulanan bir konu olmuştur. Oturmalı mısınız, diz mi çökmeli misiniz, dizlerinin üzerine mi kapaklanmalısınız ya da Rabbin önünde secde mi etmelisiniz? Süleyman dua ederken diz çöktü. Belirli bir pozisyon gerekli olmadığı halde, çünkü hemen hemen her pozisyonda dua edebilirsiniz. Burada diz çökme pozisyonundan söz edilmiştir. Sanıyorum bedenin konumu her ne olursa olsun ruhun birçok kereler dizlerinin üzerinde olduğunu söyleyen Victor Hugo'ydu. Önemli olan değerli dostum duada yüreğin konumudur. Süleyman esenlik sunusu olarak Rabbe 22 bin sığır, 120 bin davar kurban etti. Böylece kral ve bütün İsrail halkı Rabbin tapınağını adama işini tamamlamış oldu. Aynı gün kral tapınağın önündeki avlunun orta kısmını da kutsadı. Yakmalık ve tahıl sunularını, esenlik sunularının yağlarını orada sundu. Çünkü Rabbin önündeki tunç sunak yakmalık ile tahıl sunularını, esenlik sunularının yağlarını alamayacak kadar küçüktü. Süleyman, Levo Hamat'tan Mısır Vadisi'ne kadar her yerden gelen İsraillilerin oluşturduğu büyük toplulukla birlikte Tanrımız Rabbin önünde ard arda 7'şer gün toplam 14 gün bayram yaptı diyor 1. Krallar 8. bölüm 63-65 ayetler arasında. Belli ki tapınaktaki sunaklar bu parçada belirtilen büyük kurbanlar için yeterli gelmiyordu. Bu yüzden bu sırada kurban edilen çok sayıdaki hayvan için geçici sunaklar inşa edilmişti. Sanıyorum bu sunaklar Hamat'ın kuzeyine ve Mısır'daki nehre kadar güneye uzanıyordu. Kurbanlar sunulduktan sonra sunaklardan alınıp etleri halka bölüştürülüyordu. Bunun büyük bir kutlama ve büyük bir piknik zamanı olduğunu söyleyebiliriz. Kral 8. gün halkı evlerine gönderdi. Onlar da kralı kutsayıp Rabbin kulu Davut ve halkı İsrail için yapmış olduğu bütün iyiliklerden dolayı sevinç duyarak mutluluk içerisinde evlerine döndüler diyor 1. Krallar 8. bölüm 66. ayette. Evet, halk yürekten sevinç içerisinde evlerine döndüler. Rabbin onlara verdiği bu iyiliği, bu yaşam sevincini gönenerek evlerine döndüler. Tabii bunun böyle kalabilmesi için onların Rabbin ilkelerinde, Rabbin buyruklarında yürümeleri gerekliydi. onların Rab'be itaat etmeleri gerekliydi. İtaat ve bunun sonucu olarak bereket. İtaat yoksa bereket de yok. Daha sonra göreceğiz bu halk. Evet, Rab'be itaat etmeyecek. Rabbin yaptıklarını unutacaklar. Ve bunun sonucunda da evet sürgüne gideceklerdir. Hatta krallık bölünecektir.